İncil Romalılar bölümünün yazarı Pavlus'tur. Elçi Pavlus hakkında bir şey söylemek isterim. Onun yazılarıyla aslında farklı bir vahiy yöntemine geliriz. Tanrı insanla iletişime geçmek için birçok yol kullanmıştır. Musa aracılığıyla yasanın 5 kitabını vermiştir. Tarih vermiştir, şiir vermiştir ve peygamberlik vermiştir. Müjdeleri vermiştir ve şimdi yeni bir bölüme geliriz. Büyük bir çoğunluğu Elçi Pavlus tarafından yazılmış olan mektuplar. Doktor Deasman mektuplar arasında bir ayrım yapmaya çalışmıştır. Mısır'daki Oxyrhynchus'ta bulunan papirüsleri inceledikten sonra edebi belgelerle edebi olmayan belgeler arasında bir ayrım yapmış ve Elçi Pavlus'un mektuplarını ikinci kategoriye yerleştirmiştir. Ancak birçok bilgin bu ayrımı kabul etmemektedir. Elimizdeki bu mektuplar öylesine sıcak ve öylesine kişisel ki sanki bugün postadan bizim için gelmiş gibidirler. Pavlus ve diğer elçilerin kiliselere yazdığı bu muhteşem mektupların her birinde Rab kişisel olarak bizlere hitap etmektedir. Yine de Romalılar dünya için büyük bir müjde bildirisi yani bir anlamda manifestoyu içermektedir. Pavlus için müjdenin kendisi evrenseldir ve hareket Roma'da Mesih'in kendisi için öldüğü dünyanın merkezidir. Romalılar 15. bölüm 15 ve 16. ayetlerde Pavlus şöyle diyor. Yine de Tanrı'nın bana bağışladığı lütufla bazı noktaları yeniden anımsatmak için size yazma cesaretini gösterdim. Ben Tanrı'nın lütfuyla uluslar yararına Mesih İsa'nın hizmetkarı oldum. Tanrı'nın müjdesini bir kahin olarak yaymaktayım. Öyle ki uluslar kutsal ruhla, kutsal kılınarak Tanrı'yı hoşnut eden bir sunu olsun. Pavlus, Yahudi olmayan uluslara haberci olduğunu çok açık bir şekilde bildirmektedir. Simon Petrus'un da İsrail ulusu için haberci olduğu kesin bir şekilde bildirilmektedir. Örneğin Galatyalılar 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde şöyle der. Çünkü sünnetlilere elçilik etmesi için Petrus'ta etkin olan Tanrı, öteki uluslara elçilik etmem için bende de etkin oldu. Topluluğun direkleri sayılan Yakup, Kefas ve Yuhanna bana bağışlanan lütfu sezince, paydaşlığımızın işareti olarak bana ve Barnaba'ya sağ ellerini uzattılar. Öteki uluslara bizlerin, Yahudilere kendilerinin gitmesini uygun gördüler. Bu yüzden Pavlus'un özellikle diğer uluslar için çağrılmış olan haberci olduğu görülmektedir. Romalıların son bölümünü okuyup Pavlus'un tanıdığı bütün o insanları gördüğümüzde çoğunun diğer uluslardan olduğu anlaşılacaktır. Roma'daki kilise çoğunluğu diğer uluslardan oluşan bir topluluktu. Pavlus Roma'daki kiliseyi bir başka kişi kurmuş olsaydı oraya hiçbir zaman gitmeyeceğini söyler. Ama şimdi oraya gitmeye istekli olduğunu yazıyor. Romalılar 1. bölüm 15. ayette bu nedenle Roma'da bulunan sizlere de müjdeyi elimden geldiğince bildirmek için sabırsızlanıyorum diyor. Roma'ya ayrıca müjdeyi bildirmek için gitmek ister. Elçilerin İşleri 26. bölümde Pavlus Agrippa'ya Rabbin kendisine göründüğünde verdiği mesajı aktarmaktadır. Elçilerin İşleri 26. bölüm 17 ve 18. ayetlerde seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar diye yazıyor. Dahası eğer ondan önce birisi müjdeyi orada bildirmiş olsaydı Roma'ya gitmek kolay olduğu halde Pavlus Roma'ya gitmezdi. Romalılar 15. bölüm 20. ayette bir başkasının attığı temel üzerine inşa etmemek için müjdeyi Mesih'in adının duyulmadığı yerlerde yaymayı amaç edindim diyor Elçi Pavlus. Dostum Pavlus başka bir habercinin gitmiş olduğu bir yere gitmezdi. Bu yüzden Roma'ya kendisinden başka kimsenin gitmemiş olduğu sonucuna varmaktayız. Mektubun gideceği yer Roma'dır. Bunlar beni Roma hakkında birkaç şey söylemeye götürür. Ve sorulacak soru Roma'daki kiliseyi kim kurdu sorusudur. Burada biraz farklı bir şey söylemek isterim. Roma'daki kiliseyi kuran Pavlus'tu ve onu sanki bir radar ya da şehirler arası telefonla kurmuş gibiydi. Ve siz o zamanlar radar ya da telefon yoktu diye yanıt verebilirsiniz. Ben de size bunu en iyi ancak böyle tanımlayabileceğimi söylemek isterim. Şunu çok açık bir şekilde bildirmek istiyorum ki Roma çok büyük bir şehirdi. Pavlus daha önce oraya gitmemişti ve oraya daha önce hiçbir haberci de aynı zamanda gitmemişti. Buna karşın orada bir kilise olmuştu. Bu kilise nasıl var olmuştur? Pavlus Roma İmparatorluğu içerisinde seyahat ederken birçok erkek ve kadını Mesih'e kazanmıştı. Roma'nın büyük ve çekici bir gücü vardı ve Pavlus'la Roma İmparatorluğu'nun çeşitli yerlerinde tanışmış olan birçok kişi orada yaşardı. Şimdi bundan emin misin diye sorabilirsiniz. Pavlus'u Korint'e giderken gördüğümüz Elçilerin İşleri kitabında bunun çok çarpıcı bir örneğini aktarmak isterim. Elçilerin İşleri 18. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında şöyle yazıyor. Bundan sonra Pavlus Atina'dan ayrılıp Korint'e gitti. Orada Pontus doğumlu Akvila adında bir Yahudi ile karısı Priskilla'yı buldu. Bunlar Claudius'un bütün Yahudilerin Roma'yı terk etmesi yolundaki buyruğu üzerine kısa bir süre önce İtalya'dan gelmişlerdi. Akvila ile Priskilla'nın yanına giden Pavlus aynı meslekten olduğundan onlarla kalıp çalıştı. Çünkü meslekleri çadırcılıktı diye yazar. Pavlus Akvila ve Priskilla ile tanışmıştı ve onların evleri de Roma'daydı. Ama o dönemde Yahudi karşıtı bir akım oluşmuştu. İmparator Claudius onlara zulüm yapmış ve bu çift Roma'dan ayrılmıştı. Korint'e gelmişlerdi ve daha sonra Pavlus'la birlikte Efes'e gittiklerini ve Mesih için gerçek tanıklar olduklarını öğreniyoruz. Daha sonra Pavlus Romalılara mektubu yazdığında Roma'ya döndüler ve Pavlus onlara selam yolladı. Elçilerin İşleri kitabında bu çift hakkında çok kişisel bazı şeyler de görürüz. Peki ya diğerleri? Pavlus onları tanıyordu dostum. Bunun anlamı onlarla bir yerlerde tanıştığı ve onların Mesih'e iman etmelerine yardımcı olduğu yönündedir. Pavlus Roma'daki kiliseyi daha sonra Roma'ya giden insanları Mesih'e yönelterek bir anlamda uzaktan kurmuştu. Pavlus Romalılara mektubu yazdığı sırada şehrin içine girmemiş olduğu halde Roma'yı iyi tanıyordu. Roma gece vakti geçen büyük bir gemi gibiydi. Uzak sahillere varan dalgalar yaratıyordu. Etkisi radyo yayını gibiydi. İmparatorluğun her köşesine erişiyordu. Pavlus Filipi ve Selanik gibi Roma kolonilerini ziyaret etmiş ve oralarda Roma adetleri, yasaları, dili, stili ve kültürünün etkilerini görmüştü. Pavlus Roma yollarında yürümüş, yollarda ve pazar yerlerinde Romalı askerleri görmüş ve aynı zamanda Roma hapishanelerinde kalmıştı. Romalı yargıçların önüne çıkmış ve Roma vatandaşlarının tadını da çıkartmıştı. Pavlus Roma'yı henüz ziyaret etmediği halde Roma hakkında çok şey biliyordu. Dünyanın başkenti olma açısından Tanrı'nın kendisine iman eden herkesin yok olmayıp sonsuz yaşama sahip olması için biricik oğlunu verdiği kayıp dünyaya evrensel bir müjde bu noktadan bildirilecekti. Roma büyük bir mıknatıs gibiydi. Zamanın bilinen dünyasının her köşesinden insanları merkezine çekiyordu. Pavlus ve diğer haberciler bu dev imparatorluğun her yerinde birçok insanın çarmıhta gerçekleşene iman etmelerini sağlamışlardı. Bu imparatorluğun büyük şehirlerinin çoğunluğunda kiliseler kurulmuştu. Zamanın akışında birçok Hristiyan bu büyük kente geri dönmüştür. Bütün yollar Roma'ya çıkar sözü sadece bir basma kalıp söz değildir. Hristiyanlar bu büyük kentte toplandıkça görünen bir kilise oluştu. Roma'daki ilk kiliseyi herhalde hiçbir insan kurmamıştı. Pavlus ve diğer habercilerin Mesih'e iman etmelerine yardımcı oldukları kişiler imparatorluğun başka yerlerinden Roma'ya gittiler ve orada yerel bir kilise kuruldu. Petrus'un Pentekost günündeki ve daha sonraki konuşmaları sadece İsraillere hitap ettiğinden Petrus'un Roma'daki kiliseyi kurmadığı ve bunun kuruluşuyla ilgili olmadığı kesindir. Petrus, Cornelius'un iman edişine dek diğer ulusların inanlılar topluluğuna dahil olduğuna ikna olmamıştı. Özetle Romalılara yazanın Pavlus olduğunu görüyoruz. Roma'yı daha sonra ziyaret edecekti ve bunu da önceden biliyordu. O zaman Roma'daki kilisenin kurucusunun Pavlus olduğunu söylemek mümkündür. Romalılara yazılan mektubun temel konusu Tanrı'nın doğruluğudur. Bu büyük mektuba yaklaşırken Tanrı'nın doğruluğunu konu alan bu önemli konu açısından kendimi tamamen yetersiz hissediyorum. Bu yıllardır bildirmeye çalıştığım bir mesaj. Ve bu arada şunu söylemek isterim ki dünyanın işitmeyi ve kabul etmeyi istemediği bir mesajdır. Dostum, dünya insanlığın yüceliğini duymayı sever. Ve günümüzde insanın yüceliğini öğreten her hizmet şu yanılgıya düşmektedir. İnsanın tamamen bozulmuşluğunu sunmayan ve insanın tamamen yoz olduğunu ve mahvolmuş bir yaratık olduğunu göstermeyen bu hizmetler bir yanılgı içerisindedir. Ve bu büyük gerçeği ele almayan her öğretinin insanlığı yükseltmeyeceğine ve ona bir çare sunmayacağına tamamen ikna olmuş durumdayım. İnsanın günahı için tek çare Tanrı'nın kayıp bir soy için sağlamış olduğu Mesih'te sahip olduğumuz kusursuz çaredir. Romalılar mektubunun büyük mesajı budur. Dostum, çarmıhtaki hırsızın Roma İmparatorluğunda yaşamaya hakkının olmadığı ve öldürüldüğünü söylemek istiyorum. Ama Rab İsa ona Luka 23. bölüm 43. ayette sana doğrusunu söyleyeyim. Sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın diyerek kendisini cennete layık yapacağını belirtmişti. Tanrı sizin ve benim gibi kayıp günahkarları alıp onları Tanrı'nın ailesine getirir ve onları Tanrı'nın çocukları yapar. Ve bunu bizlerde herhangi bir erdem olduğundan ötürü değil, onun çarmıhtaki ölümünden dolayı yapar. Romalılar mektubunun büyük mesajı işte budur. İsviçreli yorumcu Godet, Reform hareketinin kesinlikle Romalılar ve aynı zamanda Galatyalılar mektubunun bir işi olduğunu söyler. Kilisedeki her büyük ruhsal yenilenmenin büyük bir olasılıkla hem neden ve hem de sonuçta bu kitabın daha derin bir bilgisine erişmekle gerçekleşeceğini bu yorumcu kaydetmektedir. Romalılar mektubu inanların kelimesi kelimesine ezberlemesine değeceği bir bölümdür. Romalılar mektubu insanın ruhu için günlük ekmek olarak her gün okunması gereken İncil'in gerçek büyük eseridir. Martin Luther Romalılar bölümü için en saf müjde terimini kullanır. Ve şöyle devam eder: hiçbir zaman fazlasıyla çok okunup etüt edilemez ve ne kadar çok okunursa o kadar çok değerli olur ve daha iyi tatlanır der. İlk inanlar topluluğunun atalarından biri olan Krizostom, Romalılara mektubu kendisine haftada iki kez okuturmuş. Coleridge, Romalılara mektubun var olan en derin yazı olduğunu söyler. Dahası büyük bilim adamlarından birinin bu kitaba dönüp onun gerçek bir iman verdiğini gördüğünü öğreniyoruz. Adı Michael Faraday olan bu adama ölüm döşeğinde bir gazeteci, "Şimdi spekülasyonlarınız neler?" diye sormuştu. Faraday, "Spekülasyonlarım yok. İmanım benim için ölen ve benim için cennete giden yolu açan kurtarıcım Mesih'e sağlam bir şekilde bağlı" demişti. Bunun John Bunyan adlı Bedfordlu tamirciyi değiştiren bir kitap olduğunu söylemek isterim. Birkaç yıl önce onun gömülü olduğu mezarlıkta dolaştım ve bu adamın yapıp söylediklerini düşündüm. Adamın entelektüel açıdan dev bir şair olmadığını biliyoruz. Ama yazdığı kitap dünya satış rekorlarını kırmıştır. Ve ondan daha çok satan tek bir kitap vardır, o da kutsal kitaptır. Bu adamın yazdığı kitabın adı İnanlının Yolculuğudur. Lütuf aracılığıyla kurtulan bir günahlının öyküsüdür ve o günahlı ise John Bunyan'dı. Ve tarihin belgeleri bu adamın Romalılara mektubu okuyup etüt ettiğini ve ondaki derin öyküyü kendi hayatının öyküsünde, yani inanlının öyküsünde anlattığını bildirir. Çarmıha nasıl geldiği ve günah yükünün devrildiğini ve cennetsel kente yolculuğuna başlayışını anlatmaktadır. Sizden kendinize çok büyük yararı olacak bir şey yapmanızı rica ediyorum. Romalılar kitabını okuyun, onu sık sık okuyun. Bu mektup sahip olduğumuz bütün zekasal gücü gerektirir ve buna ek olarak Kutsal Ruh'un bize bu konuyu öğretmesini dua ve yakarışla istemeliyiz. Buna karşın her Mesih inanlısı Romalılar kitabını iyi bilmek için çaba harcamak zorundadır. Çünkü bu kitap inanlıyı imanda sağlamlaştıracak ve aynı zamanda da köklendirecektir. Romalılar bölümünün ana hatlarına baktığımızda şunları görürüz. Birincisi doktrinsel bölümlerdir. 1 ve 8. bölümler iman konusunu içerir. Örneğin günahlının aklanması 1. bölüm 1. ayetten 5. bölüm 11. ayete kadar konu edilir. Giriş 1. bölüm 1. ayet ila 17. ayet arasındadır. Paulus'un kişisel selamı 1. bölüm 1 ila 7. ayetler arasında yer alırken Paulus'un kişisel yanıtı 1. bölüm 8 ila 13. ayetler arasında yer alır. Paulus'un benim diye devam ettiği bölümler ise 1. bölüm 14 ila 17. ayetler arasındadır. Bu bölümdeki anahtar ayetler 16 ve 17. ayetlerdir ki bu Tanrı'nın doğruluğunun vahyini konu eder. İnsanın günahının bildirilişi 1. bölüm 18 ila 3. bölüm 20. ayetlerde konu edilirken, evrensel gerçek insanın günahkar olduğunu burada tanımlarken, ekümenik hareket Tanrı'dan uzaktır. Bir diğer vurgu yapılan konu ise dünya Tanrı'nın önünde suçludur. Herkesin doğruluğa ihtiyacı vardır. Bu doğrultuda 1. bölüm 18 ila 32. ayetler arasında Tanrı'nın insanın günahına karşı öfkesinin bildirimi görürken, Tanrı'nın doğal vahyini 1. bölüm 18 ila 20. ayetler arasında görürüz. İnsanın olumsuz yönde verdiği karşılığı ise 1. bölüm 21 ila 23. ayetlerde görürüz. İnsanın doğal olmayan bir şekilde geriye gitmesi, yani sapkınlığını da yine 1. bölümde görmekteyiz. Tanrı'nın verdiği doğaüstü karşılık ve bu durumu tersine çevirmek 1. bölüm 28. ayette görülürken, 2. bölüm 1 ila 16. ayetler arasında iyi insanların günahının bildirimi göze çarpar. Yani saygın insanların da doğruluğa ihtiyacı vardır der. 2. bölüm 17. ayet ila 3. bölüm 8. ayet arasında İsrail'in yasanın altındaki günahının bildirimi görülür. Günahın evrenselliğinin bildirimi ise 3. bölüm 9 ila 20. ayetlerde görülmektedir. Yargıcın insanlık hakkındaki suçlu kararını verişini 3. bölüm 9 ila 12. ayetlerde görürüz. Bu aynı zamanda bizi insanın suçunu ortadan kaldıramayacağı noktasına da getirir. Büyük doktorun insanlık hakkındaki teşhisi Romalılar 3. bölüm 13 ve 18. ayetlerde karşımıza çıkar. İnsan doğasını değiştiremez, insanın onulmaz bir hastalığı vardır der bu 13 ve 18. ayetler bizlere. Yasanın amacını 3. bölüm 19 ve 20. ayetlerde görürken, yasanın kurtuluşu değil günahı bildirdiğini ve son sözün günah olduğunu 3. bölüm 20. ayette görürüz. Tanrı'nın doğruluğunun bildirimi 3. bölüm 21. ayetle 5. bölüm 11. ayetler arasında yer alır. Yani doğruluk sağlanmıştır. Tanrı'nın karakteri ya da insanın kendisini doğru sayışı değil, Tanrı'nın doğruluğunu bu bölüm bize tanımlamaktadır. İmanla aklanmanın açıklandığı yer ise 3. bölüm 21. ayet ila 32. ayetler arasıdır. Romalılar mektubundaki tanım, aklanma Tanrı'nın Mesih kurbanının erdemi ile günahlıyı doğru bildiren işidir. Günahlarımızın bizden alınmasının yanı sıra Mesih'in doğruluğunun bize eklenmesi Romalılar mektubunun ana tanımıdır. Sayılmak günahların bağışlandığı yerdir der İbraniler 9. bölüm 5. ayet. Kurtarılış, kurtulmak için bir bedel ödemek anlamını taşır. Böyle sayılmak Tanrı'ya karşıdır. Kurtarılış, günahtan kurtarılıştır. Örneğin imanla aklanma 4. bölüm 1 ila 25. ayetler arasında örneklenmektedir. Bu örnekler arasında İbrahim ve Davut bulunur. İmanla aklanma sonuçları itibariyle 5. bölüm 1. ayet ila 11. ayetler arasında ele alınır. 8 noktaya dikkat çekilmektedir. 1. ayette barış, 2. ayette Tanrı'ya erişebilme ve 2. ayette yine umut, 3. ayette sabır ve sıkıntıların meyvesi, 5. ayette sevgi, 5. ayetin sonunda kutsal ruh ve 9. ayette büyük sıkıntıdan kurtarılmanın yanı sıra 11. ayette sevinç konusuna işaret edilmektedir. Barıştırılma insanlara karşıdır. Düşmanlıktan dostluğa bir değişimdir bu noktadaki tanım. İmanla aklanma Tanrı'nın kalıcı olan bir etkinliğidir. 5. bölüm 12. ayet ila 8. bölüm 39. ayet arasında Mesih inanlısının kutsallaştırılması konu edilmektedir. Potansiyel kutsallaştırma 5. bölüm 12 ila 21. ayetler arasında yer alırken, Adem'in başlığı 5. bölüm 12 ila 14. ayetlerde yer alırken, ölüm ve günah konusuna işaret edilir. Mesih'in başlığı ise 5. bölüm 15 ila 17. ayetlerde yer alırken, yaşam ve doğruluk konusu işaret edilir. Adem'in suçuna karşı Mesih'in doğruluğu 5. bölüm 18 ila 21. ayetlerde şu başlıkları altında konu edilir. İtaatsizliğe karşı itaat, yargıya karşı bedava armağan, günaha karşı lütuf, suçlanmaya karşı aklanma. Konumsal kutsallaştırma diye ifade ettiğim şey ise 6. bölüm 1 ila 10. ayetler arasında göze çarpar. Günahtan kurtarılma temel alınarak ölümü ve dirilişinde Mesih'le birleşme konusu anlatılmaktadır. Pratik anlamda kutsallaştırılma 6. bölüm 11 ila 23. ayetlerde şöyle yer alır. Tanrı'ya itaat günahtan kurtarılma deneyimine bizleri götürmektedir. 7. bölüm 1 ila 25. ayetler arasında başka bir kutsallaştırılma çeşidi karşımıza çıkar. 7. bölüm 1 ila 14. ayetler arasında kurtulmuş bir ruhun zincirlerini görürken ruhsal bir özgürlük görürüz. 7. bölüm 15 ila 25. ayetler arasında kurtulmuş bir ruhun mücadelesi karşımıza çıkar. Bir anlamda bir iç savaş. Yani eski benlikte iyi bir şey yokken yeni benlikte bir güç yoktur der. Kutsallaştırılma için Tanrı'nın yeni sağlayışı ise 8. bölüm 1 ila 39. ayetler arasında yazılmaktadır. Bu oldukça güçlü bir kutsallaştırmadır. Yeni yasa, yasaya karşı kutsal ruh 8. bölüm 1 ila 4. ayetlerde konu edilirken, yeni mücadele, benliğe karşı kutsal ruhun mücadelesi 8. bölüm 5 ila 13. ayetler arasında yazılmaktadır. Yeni adam, Tanrı oğlu, kutsal ruh ve insanın ruhu 8. bölüm 14 ila 17. ayetlerde konu edilmektedir. Romalılar 8. bölüm 18 ila 22. ayetlerde yeni yaratılış konu edilmektedir. Eskiye karşı yeni, köleliğe karşı özgürlük. Yeni beden konusu 8. bölüm 23 ila 27. ayetler arasında yazılırken, kutsal ruh bizlere şimdiki bedenlerimizde yardımcı olduğunu söyler. Tanrı'nın yeni amacı 8. bölüm 28 ila 34. ayetler arasında konu edilmektedir. Tanrı'nın amacı günahkarların kurtuluşunu garantilemektir. İnanlının yeni güvenliği ise 8. bölüm 35 ila 39. ayetlerde yazılır. Tanrı'nın sevgisi inanlının güvenliğini garanti etmektedir. 9 ila 11. bölümlere çağsal bölümler demeyi seçiyorum. Bu bölümlerdeki temel konu umuttur. Tanrı'nın İsrail'le geçmişteki ilişkisi 9. bölümde anlatılır. İlk olarak İsrail tanımlanır 9. bölüm 1 ila 5. ayetler arasında. Sonra İsrail'in kim olduğu bildirilir 9. bölüm 6 ila 13. ayetler arasında. Romalılar 9. bölüm 14 ila 24. ayetler arasında ise Tanrı'nın egemen amacında İsrail'in seçimi görülür. Tanrı'nın kutsal kitaptaki peygamberliklerinde diğer ulusların seçimi ise 9. bölüm 25 ila 33. ayetler arasında görülmektedir. Tanrı'nın İsrail hakkındaki şu anki amacı ise 10. bölümde yazılır. İsrail'in şu anki durumu, yani kayıp durumu 10. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında yazılmaktadır. Çünkü Mesih doğruluk için yasanın sonudur diyor. İsrail'in şu anki konumu, bir başka deyişle diğer uluslarla aynı durumda olduğu Romalılar 10. bölüm 5 ila 12. ayetler arasında anlatılmaktadır. Çünkü ayrım yoktur diyor kutsal kitap. Hem Yahudilerin ve hem de diğer ulusların şu anki kurtuluşu, yani müjdeyi duyup iman etme konusu ise Romalılar 10. bölüm 13 ila 21. ayetler arasında anlatılır. Tanrı'nın İsrail için gelecekteki amacı, yani arta kalanların bir ulus olarak yeniden bir araya toplanıp kurtarılması ise 11. bölümde anlatılır. İsrail'in arta kalanları kurtuluş bulur 11. bölüm 1 ila 6. ayetler arasında. 11. bölüm 7 ila 12. ayetler arasında ise İsrail'den geri kalanlar köleleştirilirler. İsrail ulusunu ayırmak ve diğer ulusların kurtuluşu ise Romalılar 11. bölüm 22 ila 32. ayetler arasında konu edilir. İsrail ulusunun yeniden eski konumuna getirilmesi ise Romalılar 11. bölüm 22 ila 32. ayetler arasındadır. İsrail ulusunun eski konumuna getirilmesinin nedeni ise 11. bölüm 33 ila 36. ayetler arasında bizlere açıklanır. Tanrı'nın bilgeliğinin zenginliğinde kilitlenmiş diye bir ifade geçer bu bölümde. 12 ila 16. bölümler ise sevgiyi anlatır. Tanrı'nın çocuklarına hizmet edişi 12 ve 13. bölümlerde, Tanrı'yla ilişki Romalılar 12. bölüm 1 ve 2. ayetlerde, ruhun armağanlarıyla ilişki 12. bölüm 3 ila 8. ayetlerde, diğer inanlarla ilişkiler Romalılar 12. bölüm 9 ila 16. ayetlerde, imanlı olmayanlarla ilişki Romalılar 12. bölüm 17 ila 21. ayetlerde, hükümetle ilişki 13. bölüm 1 ila 7. ayetler arasında, komşularla ilişki Romalılar 13. bölüm 8 ila 14. ayetlerde ve Tanrı'nın çocuklarının ayrılması konusu ise 14 ila 16. bölümler arasında görülmektedir. Zayıf insanlarla ilişki 14. bölüm 1 ila 15. bölüm 3. ayetler arasında konu edilir. Hristiyanların davranışı için 3 tane ilke yine Romalılar mektubunda bizlere verilmektedir. Romalılar 14. bölüm 5. ayette ikna olmak, 14. bölüm 22. ayette vicdan ve 15. bölüm 1 ve 2. ayetlerde başkalarını düşünmek konusundaki 3 temel ilke bizlere aktarılır. Irklar arasındaki ilişki ise 15. bölüm 4 ila 13. ayetler arasında konu edilir. İnanlar olarak Yahudilerle diğer ulusların ilişkisi temel konudur. Romalılar 15. bölüm 14 ila 33. ayetler arasında Pavlus'un Romalılar ve diğer uluslarla genel ilişkisi konu edilir. yani müjde ve diğer uluslar konusu Romalılar 15. bölüm 16. ayetin konusudur. Romalılar 16. bölüm 1 ila 27. ayetler arasında Hristiyanların birbiriyle olan ilişkisi gösterilmektedir. Bu ayetler arasında 35 kişiden isimleriyle söz edilir ve karşılıklı sevgilerinden, şefkatlerinden ve ilgilerinden bahsedilir.